Ayrım 2.
Ama kısa sürede derneğin temel amaç ve uygulamalarına karşı çıkmış ve değişimleri gerçekleştirmek için bir de gençlerden kurulu oluşturmuştu. Wells, 1906'da dernek yönetiminin kendisine bırakılması önerisi nedeniyle yapılan bir toplantıda, şovun üyeleri çok etkileyen bir konuşması karşısında önerisini geri çekmek zorunda kalmış, sonra da dernekten ayrılmıştı. İleriki yıllarda bu olay için şöyle demişti Wells: "Yaşamımda hiçbir şey o gün çıkan fırtına kadar belleğimde acıyan bir yara açmamıştır." Wells, Fabian öyküsünü yeni Machiavelli romanında anlatacaktı. Sosyalizme öncelikle yaygın bir eğitim yoluyla ulaşmayı amaç edinen Fabian Derneği'nin düzenlediği seminerlerde, tartışma gruplarında, yaz okullarında, siyasal ve toplumsal sorunlar üstüne yaptığı araştırmalarda şov, Webler'le birlikte hep başı çekmiş, Fabiancilerin sözcüsü olmuştu. Fabian Derneği'nin 1884'te yayımladığı bir manifestoyu da şov yazmıştı. Şovun dernek adına yazdığı bildiriler ve incelemeler, sosyalizm üstüne Fabian denemeleri, Fabiancilik ve imparatorluk, savaş üstüne sağduyu, İrlanda sorunu nasıl çözülür, Fabian sosyalizmi üstüne denemeler adlı yapıtlarda yayımlanmıştır. Fabian Derneği, ona değer vermeyen rakiplerinin unutulmuş enkazları arasında tek başına ayakta kalmasını, yalnız politikasına değil, daha ilk günlerinde yönetiminde yer alan bir İrlandalıya da borçludur. 1924 yılında Cumhle adında bir bayanın sosyalizm üstüne anlaşılır biçimde bilgiler isteyen mektubuna, şovun zenginliğin paylaşılması sorununu dostlarınızla tartışıp bulabileceğiniz en iyi çözüme varmadan sosyalizm üstüne yapıtlardan bir satır bile okumamanızı öneririm. Çünkü sosyalizm belirli kişilerin bu sorun üstüne ileri sürdükleri düşüncelerden başka bir şey değildir sözleriyle başlayan yanıtı 3 yıllık bir çalışma sonunda 200 bin sözcükten oluşan bir yapıta dönüşecek ve akıllı kadının Kapitalizm ve Sosyalizm Rehberi adıyla yayımlanacaktı. O süre içinde en az yarım düzine oyun tasarlayıp yazabilirdim. Ama yaşam boyu dersini verdiğim sosyalizm üstüne bir ders kitabı bırakmadan ölmek yazık olurdu. Şov 72 yaşındaydı o sırada. Ev kadınlarının bile anlayabileceği bir dille yazdığı yapıtta, tüm ülkeyi büyük bir ev, toplumu da büyük bir aileye benzetip, siyasal düzenin ve ekonominin günlük yaşam üstündeki etkilerini, kapitalizmin sorunlarını, sosyalizmin umutlarını anlatıyordu. İngiltere ve Amerika'da yayımlanan Rehber, yoğun bir ilgiyle karşılandı. Ve bir anda 90 bin adet satıldı. İngiliz İşçi Partisi'ne başkanlık eden ve bir süre başbakanlık da yapan Ramsay MacDonald, Rehberi insanlık tarihinin İncil'den sonraki en büyük yapıtı sayıyor. 1980'lerde ise Margaret Walters, kadın özgürlükleri üstüne yazılmış en önemli belgelerden biri olarak değerlendiriyordu. Şov, İkinci Dünya Savaşı boyunca savaşın tanıdığı ya da tanımadığı insanlara getirdiği sonsuz acıları unutabilmek için tüm vaktini siyasal denemeleri arasındaki bir başka başyapıt, herkes için siyasal sözlük üstünde çalışarak geçiriyordu. O dönemde yapıtlarına gösterilen ilgi de giderek artıyordu. Yalnız 1939-1945 arasında oyunları 38 kez sahneye konmuş, Binbaşı Barbara'nın, Sezar ve Kleopatra'nın filmleri yapılmıştı. 89 yaşında bitirdiği sözlüğe ikinci bir ad vermeyi de düşünmüştü: Modern Machiavelli. Böylece kişisel ahlakla siyaset bilimini birbirinden ayıran Machiavelli ve Wells'in Yeni Machiavelli adlı romanına da göndermeler yapmak istemişti. Yaşamı boyunca siyasal konularda söylediklerinin bir çeşit özeti sayılabilecek sözlükte şov, her şeyin alınıp satıldığı bir dünyada demokrasinin birinci görevinin her yurttaşı yararlı kılmak olduğunu ileri sürüyordu. Kapitalizmle sosyalizm çekişmesi üstüne insanoğluna cennet ve cehennemi öğretmişler. O da inceleyip inanılmaz bulduktan sonra bir yana iteceğine bu inançları sosyalizm ve kapitalizme dönüştürüvermiş diyor ve sosyalizmi şöyle tanımlıyordu. Ekonomistlerin savurganlık ve düzensizliğe, estetlerin çirkinlik ve iğrençliğe, hukukçuların adaletsizliğe, hekimlerin hastalığa, ermişlerin ise yedi büyük günaha karşı tepkisidir sosyalizm. Sözlük yayımlandığının ilk yılında yalnız İngiltere'de 85 bin adet satılmıştı. Shaw sözlük konusunda yaptığı açıklamalarda herkesin siyaset, felsefe, din, bilim ve sanatın XYZ'sini bildiği, kimsenin ABC'sini bilmediği bir dünyada yaşıyorum diyordu. Bir çocuk rehberi yazmak için ikinci çocukluğunu yaşayan birinden daha iyisi bulunabilir miydi? Belki de ikinci çocukluğum, olgunluk dönemimden daha uygun düşer kalabalığa. Sözlükte Shaw, savaşı destekleyebilecek tek söz söylemedim yaşamımda. Her iki yanında yitirdikleri acı duyuruyor bana. İngilizlerin övünçleri de, sevinçleri de ilgilendirmiyor beni. Çünkü ben bir İrlandalıyım diye yazıyordu. Savaş bittiğinde Nürnberg yargılamalarına karşı geliyor, yeni kahramanların çıkmaması, yeni kinlerin oluşmaması, önceki savaş sonrası yanlışların yinelenmemesi için önlemler alınmasını istiyordu. Her savaştan sonra yeni bir dünya kurmaya kalkarlar, bir balık tezgahını bile yönetemeyecek kafalarıyla. Atom bombasının getirdiği korkulardan ötürü bir daha kullanılmayacağını düşünüyor, gelecek savaşların Londra, Berlin, Washington ya da Tokyo arasındaki savaşlar değil, iç savaşlar, kökten dincilerle tanrı tanımazların savaşları, Müslümanların, Hinduların, Budacıların, Şinto'ya tapanların savaşları olacağını söylüyordu. Shaw'un 1945-1970 arasında yalnız Batı ve Doğu Berlin'de toplam olarak 24 oyunu 48 kez sahneye konmuştu. Shaw oyunları, Shaw öyküleri, Shaw alayları, Shaw'un gülen düşüncesi tüm dünyaya yayılıyor, Shaw bir efsane kişiye dönüşüyordu. Ölümünden bu yana Shaw üstüne yayımlanan yapıt sayısı 150 dolayına varıyordu. Shakespeare dışında böylesine ilgi gören bir başka yazar bulunduğunu sanmıyorum. Shaw sözlük basılır basılmaz yeniden oyunlar yazmaya koyuldu. Yaşamak için yazmam gerekiyor diyordu. Oyun yazarken bazı anlar anlatılmaz bir mutluluk duyuyor, mantık dünyasından çıkıp bir gizem, bir mucizeler dünyasında buluyordu kendisini. Töresiz komedi olarak nitelendirdiği Yüzen Milyarları yazmaya 1936'da Honolulu'ya giderken başlamıştı. 1947'de yeniden gözden geçirip oyunu bitirdi. Küçük bir güldürü. Bunaklık dönemimde ancak bu kadar yazabilirim. Hiç değilse geçmiş ve gelecek savaşların acılarını, suçlarını duyurmuyor. Cinayete değil, düşünceye yönlendiriyor insanı. Zorlama masallar yine yaratıcı evrim konusunu ele aldığı ve bir çocuk oyunu biçiminde yazdığı 1 milyon ışık yılı sonrasının bir kurgusudur. Shaw'a karşı Shakespeare ise bir kukla oyunu. Kısa oyunda Shakespeare ve Shaw kuklaları karşılıklı geçip Shakespeare diliyle koşuklu bir söyleşi yapıyorlardı. Sanki Shaw ve Shakespeare arasında bir düellodur bu söyleşi. Sonunda aralarında bir ışık belirir ve perde birden kararır. Çatışma bitmiş, uzlaşmaya varmışlardır artık. Shaw'un gençliğinden beri Shakespeare üstüne değişik yaklaşımları olmuştur. Kimi zaman o dönemin İngiliz tiyatrosunun arkasına saklanmasına olanak veriyor ve yeni gelişmelerin engellenmesine yol açıyor diye ona saldırmış ve Shakespeare için Bastil'in kulelerinden biridir ve o da yıkılmalıdır elbet. Kimi zaman da onu yücelterek en büyük ulusal ozan demişti. Yaşamının son yıllarında yazdığı kukla oyunuyla içindeki Shakespeare çatışmasını çözmek, bir açıklığa kavuşturmak istemişti belki de. Hep Shakespeare olmak istedim ama Shaw olabildim. 1950 yılına geldiğinde Shaw, kendi deyişiyle kurumuş, ufalmış, fotoğraflardaki açlık çeken yerlilere benzemişti. Neredeyse hiç görünmez olacaktı. Yakınlarının hemen hepsini yitirmişti. 7 yıl önce birkaç ay arayla Sidney Oliver, Beatrice Webb, eşi Charlotte ve birkaç yıl sonra Sidney Webb. Kendisi dışındaki tüm Fabian şövalyeleri ölmüştü. hiçbiri yüksek politika yapmaya yetecek kadar uzun yaşamamışlardı. Charlotte öldüğünde o denli duygulanacağını hiç ummamıştı. İki insanın birbirini tanıması çok sürüyor. Her tür ayrılık duygularını yitirince de evlilik yerleşiyor ve evlilik yaşamı iki ayrı kişinin tek yaşamı oluyor. Kadın Neden İstemiyordu adlı oyununun son 5 sahnesini de yazıp bitirebilmişti o yıl. Ama belleğinin gücünü yitirmesinden, olmadık oyunlar oynamasından yakınıyor, Ibsen gibi yazmayı unutmaktan korkuyordu. Ölümü düşünür olmuştu artık. Mektuplarının birinde, ''Ölmek çok sıkıntılı bir iş, çekilecek acılar var, insanın kalbini sökercesine ama ölüm görkemli bir olay. Başarıyla sona erdirilen bir savaş, yeni bir başlangıç, bir zafer.'' demişti. Dostu Sidney Cockerell'e ise Westminster Abbey ya da St. Patrick Katedrali gibi kocaman yapılardan çok sıkılır ruhum diyordu. Mevsimleri, ağaçları, kuşları isterim ben. O yıl şov vasiyetini de düzenlemişti. Bunun için verdiğim uğraş 10 oyun yazmaya bedeldi. 50 yıllık telif hakları süresinin ilk 21 yıldaki gelirleri, her ses için bir simgenin bulunduğu en az 40 harflik bir fonetik alfabenin yapılması ve tanıtılması için kullanılacaktı. Sonraki dönemin gelirleri ise 3 kuruma, çocukluğumda tek gerçek eğitim gördüğüm ve çok şey borçlu olduğum İrlanda'nın Ulusal Galerisi'ne ve 30 yıl danışma kurulunda bulunduğum Dram Sanatları Kraliyet Akademisi'ne ve de yazın yaşamımın başlangıcında kitaplığına sığındığım, bana kazandırdığı sayısız değerlerden ötürü şükran borcu duyduğum British Museum'a bırakılacaktı. Şov yazın yaşamının başlangıcından beri fonetik alfabe üstünde duruyordu. Candida'da Kaptan Brassbond'un dönüşümünde, insan ve üstün insanda ve Binbaşı Barbara'da söyleyiş sorununa değinmiş, Pygmalion'da ise oyunun temelini bu konu üstüne kurmuştu. Fonetik alfabenin gerçekleştirilmesi için sayısız yazılar yazmış, söyleşiler yapmıştı. Taşıdığım adın 4 yerine 2 harfle yazımını sağlayacak bir İngiliz alfabesine duyulan ekonomik gereksinim, saatlerimizin yaz ortasıyla kış ortası arasındaki 2 saatlik gün ışığı farkına göre ayarlanmasını getiren meteoroloji sorunundan çok daha ivedidir. Yüzen milyarların ön sözünde birkaç kez düşmeden bahçemde dolaşamıyorum diye yazmıştı. 1950'nin 10 Eylül pazar günü bahçesinde gezinirken yine düştü. Kaldırıldığı hastanede onu ziyaret eden Eleanor O'Connell'a şöyle diyordu. Bir ölebilsem, bütün bunlar bir vakit savurganlığı, besi savurganlığı, ilgi savurganlığı. Kendi başıma bırakmıyorlar beni. Cehennemdeyim burada. Durmadan yıkıyorlar beni. Uyusam uyandırıyorlar, uyumasam neden uyumadığımı soruyorlar. Bir yürüyebilsem hemen kalkıp gideceğim. Ama kalça kemiğimi bir çiviyle tutturdular. Cehennemdeyim diyorum size. Ölmek istiyorum, ölemiyorum. Hastanede kırılan kalça kemiğini hemen ameliyat eden ve iyi olacağını, en az 100 yaşına kadar yaşayacağını söyleyen hekime yanıtı, neden hekimler ön sözlerimi okumazlar olmuştu. Doktorun İkileme adlı oyununun ön sözünde, tüm ameliyatlar başarılı olarak kayda geçirilir. Hastaneden çıkıp kendi evine ya da bakım evine gidebilecek kadar ayakta kalabiliyorsa hasta diye yazmıştı. O günlerde vergi ödemeleriyle ilgili bir belgeyi imzalarken de bu benim son yazım demişti. Evinde 1 Kasım günü yanı başında oturan Nancy Astor'a artık ölüyorum dedikten sonra komaya giriyordu. 2 Kasım sabahı Ayot St. Lawrence çok sisliydi. Şovun köşesinin yöneticisi Bayan Laden bahçe kapısının önünde bekleyen gazetecilere şovun saat 5'te öldüğünü bildirdi. 1961 yılının son aylarıydı. Şov öleli 11 yıl olmuştu. Ben İstanbul'a döneli 9 yıl. Büyük dostum Sabahattin Eyüboğlu'yla o günlerde Eczacıbaşı Kültür Filmleri dizisi üstünde çalışıyorduk. Neredeyse her pazar çıktığımız İstanbul gezilerinin birinde 27 Mayıs sonrasının olaylarından, Yassıada'daki yargılamalardan, Başbakan Adnan Menderes'in acı sonundan söz açmış, dönüp dolaşıp şova gelmiştik. Çoğun siyaset, demokrasi ve devrim üstüne sözlerini gülümseyerek anımsıyorduk. Demokrasi okurken güzel, oynanırken kötüdür. Bazı yazarların oyunları gibi. Nutuk çekerim ben. Bir politikacının budur görevi. Hiçbir şey bilmez, yine de her şeyi bildiğini sanır. Böyle biri neden başarılı bir politikacı olmasın? Değişimlere karşı duruyoruz. Onlar bizi yıkıncaya değin. Bütün devrimci gerçekler gibi her şey bir şakayla başlamıştı. Devrimler zulmün yükünü hafifletmez. Bir omuzumuzdan ötekine aktarırlar yalnızca. Subaylar cezalandırmayı öğrenirler, yönetmeyi hiç bilmezler. Bize birkaç deli gerekli artık. Akıllı denenlerin tümümüzü ne duruma düşürdüklerini görmüyor musunuz? Tarih yine yalan söyleyecek elbet. Konuşmamız böylece sürüp gidiyordu. Birden Sabahattin Eyüboğlu, yeni ufuklara şovdan bir özdeyişler dizisi yapar mısın? Belki de bir kitap oluşur sonunda demişti. Dizinin adı ne olmalıydı? İngilizce'deki wit sözcüğünü hiçbir sözcük karşılamıyordu Türkçe'de. Ne nükte, ne şaka, ne latife, ne de alay. Wit'in anlamı bilgiyi, gerçeği, parlak düşünceyi de kapsıyordu. Bir bakıma insanı gülümseten, yalın bir düşünce anlamına geliyordu. Eyüboğlu hemen önerdi. Gülen düşünceler. Gülen düşünceler Vedat Günyol'un yayımladığı Yeni Ufuklar dergisinde Kasım 1961'den başlayarak aralıklarla 6 sayı yayımlandı. Dizinin girişinde şöyle deniliyordu. Şov çağımızda sık sık asık bir yüz takınan insan düşüncesinin derinliğini yitirmeden güler yüzlü kalan yanlarından biridir. Hoşgörülüğün en açık belirtisi olan humora, hele politik yaşamın netameli gerginlikleri içinde yaşadığımız bu günlerde ne kadar ihtiyacımız var. Zevkle okuyacağınızı sandığımız bu alıntılar Şakir Eczacıbaşı'nın Çan Yayınları'ndan çıkacak olan Gülen Düşünceler adlı kitabından alınmıştır. Aradan 34 yıl geçti. Sabahattin Eyüboğlu'nu yitireli 22 yıl. Yeni Ufuklar kapanalı 19 yıl oldu. İş yaşamı, sanayi yöneticiliği, fotoğraf uğraşları ve başka şeyler. Bunca yıl Gülen Düşüncelere dönüp üstünde bir türlü çalışamadım. Vedat Günyol her gördüğümde anımsatır bana 1961'in güz aylarında verdiğim sözü. Gülen Düşünceleri yayıma verirken Eyüboğlu'na, Günyol'a, Yeni Ufuklar okuyucularına ve 1950'nin Kasım ayında Londra'nın o sisli gününde 21 yaşımdayken tanıdığım, dünyanın gerçeklerini gösteren yolları önüme açan, bunca yıl sonra bile her sabah günün olaylarını izlerken demokrasi, ulus, inanç, kültür, barış ve özgürlük adına yapılanları gördükçe gülümseyerek anımsadığım şova, çok geç de olsa boyun borcumu ödeyebilme olanağını bulabildiğim için seviniyorum. 20. yüzyılın önde gelen neredeyse her sanat, bilim ya da siyaset adamı şov için övgülü sözler söylemiştir. Einstein'ın dediğini burada yinelemek istiyorum. Şov özgürleşme yolunda bizi başka hiçbir çağdaşımızın yapamadığı düzeyde etkileyebildi ve yaşamın ağırlığını büyük ölçüde üstümüzden kaldırdı. İstanbul, Eylül 1995. İnsan ve üstün insan. En yüksek yaratıklar en uzun sürede olgunlaşır. Olgunlaşıncaya değinde en çaresiz durumdakiler onlardır. Metasulluğa dönüş. Sağduyulu kişi kendini dünyaya uydurur. Sağduyusuz kişi dünyayı kendine uydurmaya çalışır. Tüm ilerlemeler o nedenle sağduyusuz kişilere dayanır. İnsan ve üstün insan. Yaşama hakkı kötüye kullanılır, sürekli sorgulanmazsa. İnsan ve üstün insan. Altın kural, altın kuralların var olmadığıdır. İnsan ve üstün insan. İnsanoğlu en yüksek doruğa tırmanabilir ama orada uzun süre kalamaz. Candida. Düş görenler ya da esinler içindekiler suçlu değillerdir her zaman. Ermiş Jane. Tehlikeli olacak kadar iyi bir kişiye delillere gösterdiğimiz davranışı göstermekten çekiniriz genellikle. Çünkü bir bakarsınız onun tam anlamıyla peygamber olduğu çıkıverir ortaya. Bizler yanılgı içindeyken doğruyu bulan olağanüstü akıllı bir insan. Evlenmek. Ermişler kendilerini dinamitçilerle ve suikastçilerle, hırsızlarla ve ahlaksızlarla aynı amacı paylaşır bulmaktan utanmışlardır hep. Harriet, Bernard Shaw, Cilt 2. Vahşi ormanların orasında burasında bir peygamber haykırır. Ya basın bilmezlikten gelir onu, ya da garip biri olarak küçümsenir o. Akıllı kadının rehberi. Bu dünyada ilerleyen kişiler, kolları sıvayıp istedikleri ortamı arayan, bulamayınca da yaratan kişilerdir. Mrs. Warren'ın mesleği. Yüksek görgülü ve sağduyulu kişi, yaratıcılığı olmayan ve yürek gücü bulunmayan biri anlamında kullanılır. Sezar ve Kleopatra. Hiç düş kırıklığına uğramayanlar, hiç umut beslememiş olanlardır. Sezar ve Kleopatra. İstediğinizi elde edemezseniz, elde ettiğinizi istemek zorunda kalırsınız. İnsan ve üstün insan. Çok zor bir şeyi yapmakla uğraşan ve onu çok iyi yapan bir kişi, hiçbir zaman yitirmez kendine saygısını. Doktorun ikilemi. Ünvanlar sıradan kişilere saygınlık getirir. Üstünlere utanç verir. Alttakilerin eline düşerse değerini yitirir. İnsan ve üstün insan. Küçük bir adamı sevindirebilmekten ne kadar daha kolaydır büyük bir adamı sevindirebilmek. Castle Byron'ın mesleği. Büyüklük küçüklüğün sezinlemelerinden biridir. İnsan ve üstün insan. İnsanlık hep boşa çıkarıyor beni. Doğa ise hiçbir zaman iyi olamayacak kadar gerçek. Özveride bulunmak bir erdem değil. Sağduyunun alçaklığa egemen olmasıdır sadece. İnsan ve üstün insan. Özverili olmak yüzümüz kızarmadan başkalarına kıymamıza olanak verir. İnsan ve üstün insan. Erdem kötü alışkanlıklardan kaçınmak değil, onlara istek duymamaktır. İnsan ve üstün insan. Eski Yunanlının, kimse o, önce gelirini sağla, sonra erdemli olmayı dene sözü, ancak doğal ahlak açısından çok yerinde bir öğüt bence. Gilbert Murray'e mektup. İnsanlığın tüm gelişmelerinin birinci koşulu, öncünün kendini budala durumuna düşürmeye gönüllü olabilmesidir. Kozmopolis, Eylül 1896. Budalalar ulusunda dahiler tanrılaşır, herkes ona tapar ama kimse onun dediğini yapmaz. İnsan ve üstün insan. İlkel insan taştan, tahtadan yapılmış putların, uygar insansa etten, kemikten yapılmış olanların önünde eğilir. İnsan ve üstün insan. İlkel insan dualarına karşılık almazsa tahtadan putu yere çalar. Uygar insan istekleri yerine gelmezse etten kemikten putun başını keser. İnsan ve üstün insan. Büyük adamların gerçek düşüncelerini anlasak hemen asmaya kalkardık onları. İnsan ve üstün insan. Akılsızın biri ülkesinin en akıllı insanını asabilir. Bunu yapmaya can atar hatta. Blanco Posnet'in ortaya çıkışı. Dünyanın ilerlemesi gerçek sayılan şeylere boyun eğmemeye çalışarak kendi içgüdülerinin üstüne gitmekte direnebilen kişilere dayalıdır. Metasulluğa dönüş. Dahiler içkiyi bir ilaç gibi kullanıp içe içe yaşamsal sermayelerini tüketebiliyorlar. Atatürk bu yolla Türk uygarlığını kurtardı. Ağzına bir damla içki koymayan Hitler ise Almanya'yı batırdı. Edmund Kean, Frederick Robson ve Charles Dickens Amerika turnesinde bu nedenle ölmüştü. Kızıştıran uyarıcılarla yaşamlarını sürdürebildiler. Bu onlara ölümsüzlük denen en yüce profesyonel ün sağladı. Ama hepsi 60'ına varmadan öldüler. Lawrence, Bernard Shaw, Bir Kaynakça, Cilt 2.